Ayrım 10. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 83. Ama güneş yüzünü göstermeden önce arabacıların iyi bildikleri yollardan ilerleyerek ormanın içlerine dalardık. İlk günü daima Taşdelen denilen düzlükte geçirir, burada kuzu çevirir ve açık havada uyurduk. Ertesi gün Elmalı'ya gider, ondan sonra da Üsküdar'a dönerdik. Bir keresinde 13 yaşlarında iki oğlanın bize katıldıklarını hatırlıyorum. İkisi de Berberyan okulunda öğrenciydi. Biri Teotik Lapçincinyan, öbürü Dikran Çırakyan'dı. Taşdelen'de yerde battaniyelerin üzerinde yatarken bize Beşiktaşlıyan ve Turyan'dan şiirler okumuşlardı. Teotik Lapçincinyan 1873-1928. İstanbul'da doğmuş ve öğrenim görmüş, gezi notları, edebi denemeler, roman ve öyküler yazmış. 1915 soykırımına adanmış birçok eseri bulunan Ermeni bilim adamı. Diran Çırakyan, şair, romancı ve Zabel Yeseyan'ın yergili uzun öyküsü Sahte Dehalar'ın ana karakteri. Mıgırdıç Beşiktaşlıyan 1828-1868. Genç yaşta tüberkülozdan ölen Batı Ermenistanlı romantik şair. Biz Kardeşiz iyi tanınan şiirlerinden biridir. Ve Diana Del Hovanesyan ile Marzbet Margosyan tarafından İngilizceye çevrilerek Ermeni Şiiri Antolojisi'nde New York 1978 yayınlanmıştır. Bedros Turyan 1852-1872 Batı Ermenistanlı etkin şair ve oyun yazarı. İstanbul'da doğmuş ve öğrenim görmüştür. 20 yaşında tüberkülozdan ölmüştür. Onları doyumsuz bir merakla dinlemiş ve bazı mısralardan ve sözcüklerden çok etkilenmiştim. Babam Beşiktaşlıyan'ın şiiri Biz Kardeşiz'i tekrar okumalarını istemiş, sonra da piskoposluk tarafından katledilen Katolik Ermeniler hakkında uzun uzun konuşmuştu. Babamın söylediklerinin çoğunu pek anlamasam da, haksızlığa karşı duyduğum yerinde bir öfkeyle bizim cehalet yanlısı papazlarımızı eleştirdiğinde babamla gurur duymuştum. Neredeyse bir 10 yıl boyunca her ilkbahar bir Alemdağ gezisi yaptık. Babamın parasal sorunları arttığında ve yeni evin kirasını ödeyecek kadar bile para bulamadığımız zor zamanlarımızda dahi babam bu gezi için gerekli miktarı borç bulmayı başarır, akrabaları, dostları, hatta bazen doğru dürüst tanımadığımız insanları bile davet ederdi ve hep birlikte Alemdağ ormanlarına giderdik. Kahve ve lodos. Lodos, Akdeniz'den gelen nemli bir güney rüzgarının adı. Orta Akdeniz'in Sirokkosu'na ve Doğu Akdeniz'in Hamsinine çok benzer ve büyük rahatsızlık kaynağıdır. Denir ki, 3 gün boyunca lodosta kaldıktan sonra adam karısını öldürse haklıdır. Çocukken karanlık, somurtkan yüzlerden dehşete kapıldığımı hatırlıyorum. Onları görmeye bile dayanamazdım. Ne zaman öyle bir suratla karşılaşsam, tüm dünyam karanlığa gömülür, kalbim patlayacakmış gibi daralır ve nihayet bir tebessüm yakalayana kadar çevremdeki yüzleri tarar dururdum. Ancak bu nefretlik asık suratlar gösterisi bizim evde sıradan olaylardandı. Lüzumundan fazla sıkça yaşadığımız dertli zamanlarımızda ortaya çıkmazdı yalnızca. Her sabahın günlük programındaydı. Ne kadar derdi olursa olsun, günün her saatinde daima neşeli olan babamın dışındaki bütün ev halkı, kahve alışkanlığıyla lanetlenmişti. Büyükannem, teyzelerim ve dayılarım yüzlerinde az önce korkunç bir deneyimden çıkmışlar gibi meşhum bir ifadeyle yataklarından kalkarlardı. Ağızlarından tek kelime çıkmadan, kaşları alabildiğine çatık, hiçbir şey yemeden bir sade kahve içerlerdi. O anda biri onlarla konuşmaya kalksa asabiyetleri had safhaya çıkardı. Ancak ikinci fincan kahveden sonra teyzelerim sert, kısa, tek heceli konuşmalarına başlarlardı. Dayılarım meşhum bir sessizlik içinde evden dışarı süzülürlerdi. Büyükannem üçüncü kahvesine azıcık şeker koyar ve bir lokma ekmek yer, sonra sokak kıyafetini giyer, başını siyah şalıyla örter ve kiliseye yollanırdı. Sunağın önünde duaya durduğunda, sessiz dudakları da o gün ilk kez kıpırdamaya başlardı. Bu kahve ayini sırasında ben soluğumu tutar, anlatılmaz acılar çekerdim. Ta ki babamın ışık saçan yüzü belirip güneş gibi günümü aydınlatana kadar. Ruhlarımızı daraltan o habis hayaleti evden hemen def etmek ister gibi anında coşkulu gevezeliklerime ve koşuşturmacılarıma başlardım. Babam kahve tiryakisi değildi. Onun yerine kendi hazırlamayı sevdiği çayı içerdi. Suyun kaynamasını beklerken şekeri küçük, düzgün parçalar halinde böler, bu arada teyzelerimin sabahın köründeki gevezeliklerimle ilgili homurtularını aldırış etmeden tüm sorularımı sevgi dolu bir ilgiyle yanıtlardı. Ama üst üste içilen kahvelerin etkisiyle teyzelerimin de hırçınlıkları diner ve evimizde yaşam yeniden normal halini alırdı. Ancak lodos estiği zamanlar huysuzlukları bütün gün sürerdi. Şu ya da bu yönden esen herhangi bir rüzgarın nasıl olup da insanların üzerinde bu denli derin bir etki yaratabildiğini uzun süre anlayamadım. Ve ne zaman birinin "Bugün yine lodos var" dediğini duysam, bütün umut kapıları kapanıverirdi önümde. Evimiz yabancı, tüm cazibesini yitirmiş bir yer haline gelir, tanıdık, sevgili yüzler düşmanlaşır, yabancılaşırdı. Ve gelecek kötü saatlerden kaçıp nereye sığınacağımı şaşırırdım. Bütün evlerde, çocukların hepsi içinde durum aynıydı. Dikran dayı. Dikran dayı, klasik Ermeniceyi de Türkçeyi de çok iyi bilen tahsilli bir adamdı. Üsküdar'daki Surp Haç Okulu'nu bitirdikten sonra Trabzon'da bir Türk tüccarın yanında iş bulmuştu. Ama bir gün birdenbire işi bırakmaya ve Anadolu şehirlerini dolaşmaya karar verdi. Ve sonunda İstanbul'a dönebildiğinde acınacak haldeydi. O günden sonra erkek kardeşleri Boğaz ve Bedros'la birlikte fabrikada işçi olarak çalıştı. Yaz sıcağında da, kış ayazında da yün çilelerini yıkamak için fabrikadan kıyıya iner ve ıslak çileleri omuzlarında taşıyarak bütün yolu geri tırmanır, boya malzemesini hazırlar ve çeşitli bölgelere dağıtım yaparlardı. Akşamları da günün meşakkatini unutup toparlanmak için meyhaneye giderlerdi. Dikran dayının esmer, hoş bir yüzü vardı. Siyah gözler, sık koyu renk saçlar ve gür bıyıklar. Sarhoş olduğu zamanlar, adaletsizliklere isyan ederek, dağa çıkıp eşkıya olan adamların gözü pek baskınlarına ilişkin hikayeler anlatmaktan hoşlanırdı. Dikran dayı bu kanun kaçaklarından öyle açık bir hayranlıkla söz ederdi ki, uzun süre onlardan biri olmaktan daha harika bir şey olmaz diye düşünmüştüm. Dudu Dikran dayının bana böyle öyküler anlattığını duyduğunda çok öfkelenir ve dik dik bakmaya başlardı. "Ne var Dudu?" diye onu kızdırırdı Dikran dayı. "Niye hiçbir şey söylemeden öyle oturup duruyorsun ha?" Büyükannem kibirle büzdüğü dudaklarıyla bu soruyu yanıtlamaya tenezzül bile etmezdi. Dikran dayı bazen, "Şirin gibi bir kaplanın bizler gibi pisi pisi torunları olacağını kim düşünebilirdi ki diye kaçırırdı ağzından. Esamisi okunmayacak adamların bizi itip kalkmalarına izin veriyoruz. Ne biçim adamlarız biz? Lanet olsun her şeye. Ve masaya bir yumruk indirir, yürek parçalayan derin bir iç çekerdi. Bir keresinde, hatırladığıma göre eski bir şeylerini elden geçirmek üzere tavan arasına çıkmıştı. Ben de yanındaydım. Rulo yapılmış büyük bir kağıt dikkatimi çekti. Açıldığında şaşırtıcı bir resim ortaya çıktı. Dayım, yatağanları olan adamların yeniçeriler, önlerinde diz çökmüş yalvaran adamların da Bulgarlar olduğunu söyledi. Sonra zorbalığına karşı geldikleri için sultanın Bulgarların katlini emrettiğini anlattı. Bulgarların toplu katliamı. 1876'daki Bulgar ayaklanmasına ve ardından ortaya çıkan ve Batı dünyasını şoka uğratan Osmanlı vahşetine gönderme. Bulgaristan'da Dehşet ve Doğu Sorunu adlı çok satan küçük bir kitap yayınlayan zamanın İngiliz Başbakanı Gladstone 1809-1898 tarafından uydurulan gayri kabili tarif Türk tanımının ortaya çıkışı da bu döneme rastlar. Sultanlar zorbadır dedi. Sultan Aziz de öyle mi peki dedim. Sultan Abdülaziz 1830-1876 hükümdarlığı zamanında birçok reform yapılmış, ancak Osmanlı maliyesinin iflası da bu dönemde gerçekleşmiş, tahttan indirilmesine ve intiharına yol açmıştır. O sultan hakkında pek çok iyi şey duymuştum. Ani ve trajik ölümünden dolayı hala yas tutanlar vardı. Abdülaziz öbürlerinden daha da kötü bir zorbaydı dedi Dikran dayı. Bu beni rahatsız etti. Doğruyu söylemek gerekirse, o resimdeki dehşet benim üzerimde çok büyük bir etki yaratmamıştı. Çünkü işin anlamını kavramaktan acizdim. O zamanlarda Ermeni katliamları henüz başlamamıştı ya da en azından ben duymamıştım. Sonuç olarak Bulgarların başına gelenler kötü bir rüya kadar uzak ve gerçek dışı görünüyordu. Ancak kafama dank eden bazı şeyler de olmamış değildi. Sultanlar reislerin reisiydiler ve adaletsizlikler yaparlardı. Onların hayattaki işlevleri buydu ve Dikran dayının onlara karşı olduğunu ve cezalandırılmalarını istediğini hissediyordum. Bu şöyle mi demek oluyor dedim gözlerini araştırarak. Sultan Aziz'i öldürenler iyi adamlar mıydı? Katiyen diye atıldı. Sonra Sultan Abdülhamit'e suikast yapmak için komplo kuran bir Çerkez'den bahsetmeye başladı. Sultan II. Abdülhamit 1842-1918 özellikle 1894-1896 arası Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerindeki toplu kıyımlarla doruğa ulaşan terör rejimi yüzünden Melun Abdül ve Kızıl Sultan diye de anılır. Bu adam reformlar getirmeye, hayat şartlarını düzeltmeye, istibdadın aşırılıklarını denetlemeye çalışmış olan Mithat Paşa'nın öldürülmesinin öcünü almaya çalışmıştı. Mithat Paşa Sultan Abdülaziz'in ve Halefi Sultan 5. Murad'ın tahttan indirilmelerinde kilit rol oynayan başvezir ve ilerici Osmanlı devlet adamı. Reformcu amaçları yüzünden 1881'de Arabistan'a sürüldü ve 1884'te Sultan II. Abdülhamid'in emriyle boğduruldu. Başarılı olamamıştı. Çünkü komplocu ortaklarından biri muhbir çıkmıştı. Tutuklanmış ve boynu vurulmuştu. Dikran dayı, bunları anlamak için daha çok gençsin dedi birden. Niye anlatıyorum ki bunları ona diye kendi kendine ekledi. Ne oldu bugün bana? Ancak Dick Randa'yı farkında olmadan zihnime bir tohum ekmişti ve boynu vurulan o çerkez uzun süre aklımdan çıkmadı. Her gece uykuya dalmadan önce onu düşünüyordum. Zihnimde canlandırıyordum onu. Uzun boylu, yakışıklı, gösterişli. Sarayın merdivenlerini çıkıyor, korkudan değil ama tedbirli olduğu için her sese ve hışırtıya kulak kabartıyor. Aklındaki en önemli şey kendi hayatı değil, görevinin başarılması. Cesur ve gözü pek. Ve babam gibi. Ölümden korkusu yok. Babamın ölümden korkmadığını söylediğini kaç kez duymuştum. Belki de sadece bir kez. Ama o tek sefer kafamda tekrar tekrar yaşanarak çoğalmıştı. Ben de korkmuyordum ölümden. Yavaş yavaş o öyküdeki çerkezin rolünü üstlendim. Komplocu ortaklarım sokaktaki oğlanlardı. Onların muhbir olduklarından şüpheleniyordum. Şimdi onlarla birlikte sarayın merdivenlerini çıkıyordum. Öyküde her zaman merdivenler vardı. Ah, keşke bir oğlan olsaydım. Bir çerkez, bir haydut. Dağlarda bir özgürlük savaşçısı. Keşke zorbalığa ve adaletsizliğe karşı savaşabilseydim ve bu uğurda ölseydim. Yerenik teyze. Yerenik teyze, görünüşü ve huyu itibariyle kız kardeşlerinden tümüyle farklıydı. Kısa boylu ve esmerdi. Kömür karısı saçları ve birbirine yakın gözleri vardı. Kendini sıradan bir kadın olarak görmesine karşın evimizin en sevilen insanıydı. Ve yalnız ailemiz üyelerinin değil, yakın ve uzak akrabalar, dostlar ve komşuların arasında da en sevilen insandı. Onunla ne zaman Üsküdar'ın yoksul mahallelerinde dolaşmaya çıksak, daracık sokakların iki yanındaki evlerden bir fincan kahve, biraz sohbet için davet furyası başlardı. Bu davetleri reddettiği zaman bile Yerenik teyzenin neredeyse herkese söylenecek birkaç sözü olurdu. Onlar da onu daima büyük bir ilgiyle dinler, sık sık kahkahalara boğulurlardı. Neler söylerdi ya da nasıl söylerdi tam olarak hatırlamıyorum ama daha o zamanlar bile seziyordum ki Yerenik teyzede insanların sıkıntılarını dağıtan bir yetenek vardı. Kendisi hiç istifini bozmadan güldürüyordu herkesi. Onunla birlikte sokakta yürümek ve onca mutluluk saçmak çok güzeldi. Büyük annem ve öbür teyzelerim Yerenik teyzenin ilişkilerini tasvip etmiyor ve bayağı adettikleri beğenilerini eleştiriyorlardı. Yerenik teyze ise günün büyük bölümünü odasında tek başına bir el tezgahının önünde geçiriyor ve hane halkının yaşamı içinde çok az yer alıyordu. Onu rahatsız etmemizden hiç hoşlanmıyordu ve ne zaman konuklarımız olsa ortaya çıkmıyor, kız kardeşleri de ziyaretlere gittiklerinde onlara katılmıyordu. Ailenin geri kalanıyla ilişkisini kesmek, kimliğini koruyacağı, sahip olduklarını denetimi altında tutacağı kişisel sığınağına sahip olmak ister gibiydi. Sahip olduğu şeyler biz çocuklar için binbir neşe kaynağıydı. Küçük kız kardeşim artık bebek değildi. Sağlıklı, çok güzel, yumuşak başlı bir çocuktu. Kimse bizi adımızla çağırmazdı. O küçük kız diye bilinirdi, ben de büyük kız diye. O zamanlar büyük kızın aksine küçük kız beğenilmekten hoşlanan örnek bir varlıktı. Herkes onu şımartırdı ki bunlara Yerenik teyze de dahildi. Kendisi sık sık onu odasına götürür, bütün zenginliğini önüne serer ve doyana kadar oynamasına izin verirdi. Çok ender durumlarda o cennetin kapıları benim önümde de açılırdı ve keyfime diyecek olmazdı. Yerenik teyze güzel kokulara bayılırdı ve onlardan çok sayıda çeşidi barındıran bir çekmecesi vardı. Yalvarıp yakarmalarıma dayanamayarak bazen o çekmeceyi açardı ve ben dilim tutulmuş bir halde rengarenk sıvılarla dolu küçük şişelere baka kalırdım. O küçük şişelerden yayılan hafif kokular ruhumu enfes duygularla sarıp sarmalardı. Bu kokular görüntülere dönüşür ve cennetteymişim gibi garip bir saadet kaplardı içimi. Tamamen hayal ürünü olan şeyler görür, işitirdim ve bu izlenimler sonradan çevremdeki gerçeklerden daha gerçek olan öykülere dönüşürdü. Yerenik teyzenin odasında bir başka harika daha vardı. Küçük bir çocukken toplamaya başladığı şeyleri sakladığı bir bavuldu bu. İçinde eski, yıpranmış Hint şallarından parçalar, İran ipeğinden kumaşlar, Bursa'dan altın zincirler, ışıltılı, parlak, renkli kumaş örneği desteleri, fil dişi ve gümüş liflerden yapılmış incik boncuk, fincanlar, kadehler, değişik renklerde ipek iplikler, amber bir gerdanlık ve daha sayısız değerli şey vardı. Ve hepsinin de kendine ait bir öyküsü bulunuyordu. Dediğine göre, kervanbaşılar uzun yolculuklarından eve her dönüşlerinde bir sürü değerli şey getirirlermiş ve bunların neredeyse hepsi de ihtiyaç yüzünden yok pahasına elden çıkarılırmış. 10. ayrımın sonu. Sayfa 90.